Ayrım 4.
Dünyanın yuvarlak olduğu saptamamızdan evrenin sonda olduğuna ilişkin umulmadık saptamamıza kadar birçok örnek verebiliriz. Bu olaylardan hiçbirinde bu neden böyledir sorusuyla uzun süre oyalanmadık. Işık hızı konusunda da farklı davranmamamız gerekir. Hiç kimse ışık hızının neden en yüksek hız olduğu sorusuna yanıt veremez. Einstein bile öyle olduğu için öyledir. Michelson'un deneyi bunu kanıtlamaktadır. Sonuçları tasarlama alışkanlıklarımıza ve düşüncelerimize ne kadar ters düşerse düşsün, bize bu olguyu kabul etmek kalıyor. Hatta durum mantığımızla çelişse bile. Çünkü hem mantığımız hem de tasarlama ve düşünme gücümüz insana özgüdür. Işık hızı ve onun kendine özgü yanları ise evrenin özellikleridir. Bu her iki yanın ille de birbirlerine karşılık gelmeleri ve uyumlanabilmeleri gerekmez. Bu görüş, relativite kuramının beraberinde getirdiği çok önemli bir anlayış değişikliği anlamına gelir. Bunu kavramış olan, bu devrim yapıcı kuramın anlam ve önemini de yakalamış demektir. Einstein'dan bu yana ortaya çıkan bu yeni anlayışla evreni kendi içinde tutan gücün ne olduğu sorusu, insanların yüzyıllardan beri umduklarından çok farklı bir yanıt bulmuştur. Evreni içinden tutan gücü beynimizde ve gözümüzde canlandırmamız, açık seçik kavramamız olanaksızdır. Işığın havasız uzayda neden saniyede 299.792,5 kilometre hızla, bugünkü tam ölçülerle elde edilmiş değerdir bu, hareket ettiğini kimse söyleyemez ya da neden ille de bu değerin evrende mümkün olan en üst hızı gösterdiğini. Bunun böyle olduğunu kabul etmekle yetinmek zorundayız. Aynı şey bu buluştan çıkan kaçınılmaz sonuçlar için de geçerlidir. Bu sonuçlar relativite kuramının asıl özünü oluştururlar. Burada bu kuramı enine boyuna anlatacak değiliz. Kafamızda canlandırmamıza müsait olmadığı için ancak karmaşık matematik formülleriyle açıklanabilecek bir kuramdır bu. Yalnızca tek bir örnek üzerinde, hiç değilse basitleştirilmiş biçimde, ışık hızının en yüksek hız olmasının ne gibi belirleyici sonuçlar doğurduğunu göstermeye çalışacağız. Yine evrende ilişkiler kurmaya ya da belirli gözlemler yapmaya yarayacak ışıktan daha hızlı olanaklar yoksa, örneğin eş zamanlılık kavramının nasıl ve niçin anlamını yitirdiğini de söyleyeceğiz. İşin aslına bakacak olursak, bizim gökbilimciler gerçekte gökyüzünde hayaletleri gözlemleyip durmaktadırlar. Tam anlamıyla düşünecek olursak, bunların aletleriyle inceledikleri ya da görüntüledikleri gök cisimleri gerçekte birer yanılsamadır. Çünkü ışık hızının sınırlılığından ötürü söz gelimi bize 10 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızı ancak 10 yıl önceki haliyle görürüz. Gerçi bu gök biliminin pratiği açısından önemsiz bir olaydır. Ama biraz düşünecek olursak, gerek bu gerekse bütün öteki yıldızları hiçbir zaman ve hiçbir yöntem aracılığıyla gözlemlendikleri anda nasıllarsa öyle göremeyeceğimizi bilmek çok önemlidir. Şimdi diyelim ki bir rastlantı sonucu bizim gezegenimizde ve bize 10 ışık yılı uzaklıktaki bu varsayımlar gezegende aynı anda bir volkan patlaması oluyor. Bu aynı anda sözü gerçekte ne anlama gelebilir? Ne bizim ne de söz konusu yıldızdaki varsayımsal bir gözlemcinin volkan patlamalarını aynı anda algılaması mümkündür. Patlamanın görüntüsünün aradaki uzaklığı aşabilmesi için 10 yıla gerek vardır ve ışık hızı mümkün en büyük hız olduğundan bize ve öteki yıldızdaki gözlemciye püskürme konusunda 10 yıldan daha önce başka bir yoldan herhangi bir bilgi ulaştırmak olanaksızdır. Biraz düşünecek olursak sadece bu durum bile eş zamanlı aynı anda kavramını işe yaramaz ve aslında bomboş bir kavram yapıp çıkmaktadır. Elbette aradaki bilinen uzaklığa dayanarak her iki gezegen üzerinde de 10 yıl önce aynı anda bir volkan patlaması olup olmadığını denetlemek mümkündür. Ama ilke olarak bu olayı doğrudan yaşamak ya da gözlemlemek hiçbir zaman mümkün değildir. Böyle bir olanak ancak bir rastlantı sonucu her iki gezegenin tam ortasındaki üçüncü bir varsayımsal gezegende bulunan üçüncü bir gözlemci açısından vardır. Bu gözlemci gerçekten de her iki volkanın aynı anda patladıklarını görebilir ama o da tam ortada bulunduğundan patlamaların aynı zamana rastladığını görse bile Bunu ancak gerçek patlamalardan 5 yıl sonra algılayabilecektir. Hiç değilse sınırlı ve şartlı bu eş zamanlılıkla yetinmeden önce işin içine çok karmaşık bir durumun daha girdiğini bilmemiz gerekir. Diyelim ki üçüncü gözlemcinin bulunduğu ortadaki gezegenin üzerinden çok hızlı bir uzay gemisi geçmektedir. Gezegenin üzerindeki gözlemcinin 5 yıl sonra her iki patlamayı aynı zamanda gördüğü sırada bu uzay gemisi de tam ortadaki gezegenin üzerinden geçiyor olsun. Yani uzay gemisinin pilotu da tam bu anda yeryüzü ile 10 ışık yılı uzaklıktaki yıldızın tam ortasında bulunsun. Pilot neredeyse ışık hızıyla yeryüzüne geri dönmektedir ve o da bu iki patlamayı gözlemler. Peki ne görür acaba? Uzay uçuşu yapan adam da ortadaki gezegenin üzerindeki arkadaşı gibi olayları aynı yerden görmekle birlikte her iki volkan patlamasını hiçbir şekilde aynı anda görmez. Yeryüzündeki volkana doğru korkunç bir hızla yaklaşırken bu hızından ötürü yeryüzündeki volkandan gelen ışıklar aynı hızla kendisinden uzaklaştığı yıldızdan gelen ışıklardan çok daha önce ona ulaşacaklardır. Şimdi kargaşa iyice içinden çıkılmaz duruma geliyor. Kim haklı? Yeryüzü ile öteki yıldız arasında duran gezegenin üzerindeki gözlemci mi yoksa ışık hızına yakın uçan pilot mu? İlki, volkan patlamalarının aynı anda gerçekleştiği, gördüğü patlamaların eş zamanlı olduğu iddiasında direnirken, ikincisi gerektiğinde fotoğraflar aracılığıyla yeryüzündeki patlamanın ötekinden belirgin biçimde önce olduğunu kanıtlamaya hazırdır. Hangisi haklıdır bunların? Hangi ifade gerçek durumu yansıtmaktadır? Einstein, Hazreti Süleyman gibi yanıtlar soruyor. Her ikisi de. Bunlardan birine ayrıcalık tanımak, dolayısıyla onun konumunu biricik doğru yer olarak almak olanağı yoktur. Böyle bir karara varabilmemiz için elimizde başvuracak herhangi bir ölçüt ya da dayanak bulunmamaktadır. Buradan çıkarılması mümkün biricik sonuç, gerçekten en azından çok büyük hızların ve uzaklıkların söz konusu olması halinde eş zamanlılığın olmadığıdır. İki olayın aynı zamanda olup olmadığı sorusuna verilecek yanıtın özelliği, gözlemcinin hareket edip etmediğine ve hangi hızla hareket ettiğine bağlıdır. Burada zaman, gözlemcinin uzay içindeki konumunda, yani hızına bağlıdır. Öyleyse zamana ilişkin her açıklama, zamanı her belirleme çabası bu mekan koşullarını da göz önünde bulundurmak zorundadır. Başka deyişle, zaman ile mekan ilişki içindedir. Relativite kuramı adı da buradan gelir. Zaman ile mekan birbirlerine karşılıklı olarak bağımlıdırlar. Aralarında göreli bir ilinti bulunmaktadır. Bu düşünceleri tutarlı bir çizgide geliştiren Einstein, zamanın ışık hızına yakın hız bölgelerinde daha yavaş geçtiği, ayrıca maddenin gerçekte enerjinin yalnızca belirli bir durumdaki biçimi olduğu sonucuna vardı. 10 yıl sonra yani 1915'te de mekanın da tıpkı zaman gibi mutlak olmasının imkansız olacağı görüşüne vardı. Nasıl zaman mekana bağımlıysa, mekanın özellikleri de içerdiği madde tarafından belirlenmiş ve değişebilir olması gerekiyordu. Madde uzayın her yanına hemen hemen eşit dağılmış olduğundan, evren maddenin miktarı ve dağılımına uygun olarak bükük olmak zorundaydı. Bunun neden böyle olduğu, gene ancak içinden çıkılması zor matematik formülleriyle ispatlanabilir. Bugün bütün dünyada relativite kuramının bu sonuçlarından kuşku duyan tek bir fizikçinin ya da matematikçinin bulunmadığını bilmek bize yeter. Bükük bir uzay dendi mi, kafasında ve gözünde herhangi bir şey canlandıramadığını kendi kendine itiraf etmek zorunda kalan kimse, bunun bir zeka ya da bilgi eksikliğinden kaynaklandığı endişesine kapılmamalıdır. Çünkü Einstein'ın durumu da onunkinden farklı değildi. Hiçbir insan bir uzayın, mekanın büküklüğünü tasarlayamaz. Kafasında, gözünde canlandıramaz. Gel gelelim formüller onun bükük olduğunu göstermektedir. Matematik formülleri, tasarlama yeteneğinin sınırlarına gelip dayanmış bilim adamlarının bu tasarlama sınırının arkasında yatan gerçeklere ilişkin yanıtları bulup dünyamıza geri getirmesi umuduyla uzaya fırlattıkları bir tür uzay sondaj aygıtıdırlar denebilir. Einstein sonsuz olmayan evrenin sınırlamasını sağlayabilecek, tasarlanması tümden olanaksız duruma ilişkin bir şeyler öğrenebilmek amacıyla matematik formüllerine başvurduğunda bu evrenin mekanının bükük olduğu, bu yüzden de sınıra filan ihtiyacı bulunmadığı yanıtını aldı. Bu bilgi kafamızda canlandırılması olanaksız görünse de olağanüstü doyurucu bir bilgidir. Şöyle bir karşılaştırmayla ne demek istediğimizi göz önüne serebiliriz. Gerçekten de hemen bir alt düzlemde buna çok benzer, göz önünde canlandırılması mümkün bir mekan durumu bulunmaktadır. Küre yüzeyinden söz ediyoruz. Bir kürenin yüzeyi iki boyutlu bir düzlem olarak görülebilir. Bu iki boyutlu düzlem hemen en yakın bir üst boyutta, yani üçüncü boyutta bükülmüştür. Küre yüzeyi bu üçüncü, bir sonraki üst boyutta bükülmüş olması sayesinde kendi içinde kapalı olarak uzaya yayılır. Bu bükülmüşlüğün sonucu olarak da bu yüzey sonsuz büyüklükte değildir ama aynı zamanda da sınırsızdır. Sınırsızlık ama kendi içinde kapalı bir sonluluk gibi iki özelliğin birleştirilmesi ilk bakışta ne kadar çelişkili görünürse görünsün, herkes herhangi bir yassı bir yüzeye bakarak söylenenin doğru olduğunu kolayca görebilir. Tıpkı küre yüzeyi gibi, bizim üç boyutlu evrenimizin de bir sonraki üst boyutta, bu durumda bu dördüncü boyut oluyor, bükülmüş olduğunu, sınırları olmamakla birlikte kapalı bir bütünlük oluşturduğunu Einstein'ın formülleri göstermektedir. Bu formüllerle sunulan bilgi, bizi baştan beri üzerinde durduğumuz düşünce açmazından kurtardığı için sevindiricidir. Somut olarak tasarlamamız olanaksız olsa da, bundan böyle hiç değilse, evrenin sınırsız olduğunu ama sonsuz büyüklükte olamayacağını biliyoruz. Bu sorunun çözümünün açık seçik bir tasarlamaya olanak vermemesi birçok kimseye trajik gelebilir. Gel gelelim, bu arada açıkladıklarımızdan sonra tasarlayamayışımıza bu kadar da şaşmamalıyız herhalde. Çünkü evrenin sınırlarının ne ve nasıl olduğu sorusunu sorarken, yeryüzü koşullarına göre terbiye edilip bu koşullara uyumlanmış beyinlerimizin gerçekten de kavrama yeteneğinin sınırlarını zorlamaktayız. Bu bakımdan matematiksel uzay sondajlarına ilişkin bilgilerimizi anlaşılır kılmak için başvurduğumuz karşılaştırmadan bundan öte sonuçlar türetmekten kaçınmalıyız. Bu karşılaştırmayı dördüncü bir boyutun gerçekliğinin kanıtı olarak görmemiz ve bu kadarıyla yetinmemiz akla daha yatkın gözüküyor. Üç boyutlu evren bir sonraki üst boyutta bükülmüşse bu aynı zamanda bir dördüncü boyutun gerçekten de var olması anlamına gelir. Gene de bu alanda yaptığımız karşılaştırmalarda temkinli olmakta yarar vardır. Küre yüzeyi benzetmesiyle yaptığımız karşılaştırmada matematik formüllerin ortaya koyduğu bilgileri anlaşılmazlıktan kurtarmak için onların bir tür görsel çevirisini yaptık. Ama kimse böyle yapmakla özgün bilgiyi ister istemez çarpıtıp çarpıtmadığımızı bilemez. Bu bakımdan küre yüzeyi modelinde soyutladığımız düşünceden yola çıkarak bundan başka şeyler ya da bilgiler türetme hevesimiz bizi güç durumlara sokabilir. Bu noktada beynimizin artık daha ötesine geçemeyeceği ve matematik sondajların kendisine ilişkin herhangi bir bilgiyi ya da mesajı oradan toplayarak bizim dünyamıza geri getiremeyeceği en üst sınıra dayanmış oluyoruz. Ben gene de dördüncü boyutta yer alan meçhul bir gözlemcinin bükülmüş bir evreni kavrayabilmek için çaresizlikle nasıl debelendiğimizi ve her seferinde evrenin değil de gele gele beynimizin sınırlarına nasıl dayandığımızı izlediği saplantısından kendimi bir türlü kurtaramıyorum. Belki de bu gözlemci, tasarlayabilme ya da kavrayabilme olanağının hemen eşiğinde ama kesinlikle kapının dışında nasıl kala kalmış olduğumuzu algıladıkça melankolik bir duyguya kapılmaktan kendini alamamaktadır. Giordano Bruno'nun vahşice öldürülüşünden yaklaşık 300 yıl sonra yakıldığı yere onu anımsatacak bir anıt dikilerek bilime katkıları 1889'dan bu yana onurlandırılmıştır. Bilim evrenin kendi içinde kapalı ve sınırlanmamış ama sonu olduğunu ispat etmiştir. Işık hızıyla hareket ederek olabilecek en uzak yerlere kadar gidebilecek varsayımsal bir uzay gemisi uçuşunu dümdüz sürdürürse, evrenin sınırlanmamış ama büyüklüğü yüzünden sonlu yapısı nedeniyle büyük bir olasılıkla 25-30 milyar ışık yılı sonra uçuşa başladığı noktaya geri dönecektir. Pilot ile geminin kaptanı istedikleri kadar rotayı düz tutsunlar, sonuç değişmeyecektir. Bunu kendi yerküremiz örneğinden de kolayca göz önüne getirebiliriz. Bu varsayımsal uzay gemisinin yolcuları hangi yönde uçarlarsa uçsunlar, hareket özgürlüklerinin kısıtlandığı duygusuna hiçbir zaman kapılmayacaklardır. Gezinin hangi anında dışarıya bakarlarsa baksınlar, görme yeteneklerinin el verdiği kadarıyla hep aynı manzarayla karşılaşacaklardır. Her yana eşit dağılmış, sayısız yıldız ve samanyoluyla. Böyle bir bükük mekanı beyinleri kavrayacak durumda değildir. Böylece bütün sorunlar bizi memnun edecek biçimde çözülmüş, bütün çelişkiler bertaraf edilmiş oluyor. Einstein'ın bu çok eski soruya verdiği yanıt, insan zekasının en büyük başarılarından biridir. Bu yanıt, neredeyse anlama yeteneğimizin ulaşabileceği uzaklığın dışında bulunduğundan daha da hayranlık uyandırıcıdır. Bu arada Einstein'ın kafasını karıştıran küçük bir ayrıntı daha vardı. Bükük evreni açıklayıcı yeni formülün diliyle uğraşırken, her dikkatli yaklaşımında bu evrenin dengede olamayacağı sonucunu çıkarıyordu. Formüllere bakılacak olursa, bu formüllerin ifade ettiği tarzdaki bir bükük evren süreklilikten yoksun olmalıydı. Evrenin özelliklerini bir bilmece gibi içeren bu matematik formüllerine göre, bu sonlu ve bükük evren ya kendi içine doğru sönerek büzülüp yok olacak ya da her yöne doğru dağılacaktı. Böyle olduğuna ilişkin en ufak maddi bir belirti ortada yokken, Einstein'ın formüllerinden böyle bir bilginin çıkarılabilmiş olması doğrusu çok heyecan vericidir. Olayların daha sonraki seyrini izlediğimizde bu tarihsel olay, matematiksel sondajların tasarlama gücümüzü çok aşan alanlara ilişkin bilgi verme bakımından ne kadar etkili ve başarılı olduklarını gösteren, insanın soluğunu kesecek kadar heyecan verici bir olay olarak belirlenmektedir. Einstein'ın kendisi kendi matematiksel çözümlerine ve formüllerine pek de güvenmemişti. Bu, sondajların açıklamaları hayal gücünü biraz fazla zorluyor gibiydiler. Formüllerinin içine kendini rahatsız eden önermeyi bertaraf edecek yapay bir sayıyı bile bile bulup yerleştirdi. O bir dizi denklem içine koyduğu sayıya kozmik halka adını verdi. Bu sorunu öylece halletmesi, arkadaşlarınca da akla yatkın ve sakıncasız bulunmuştu. Çünkü evrenin dengeli olduğundan ve sürekliliğinden kuşku duymak olanaksız gibiydi. Öyleyse Einstein'ın formüllerine sonradan eklediği kozmik halkaya karşılık gelen ve büküklüğüne karşın evrenin dengeli oluşunu ve sürekliliğini sağlayan bir doğal güç var olmalıydı. Bu güç eninde sonunda nasıl olsa bulunacaktı. Buraya kadar yaptığımız onca açıklamadan sonra büyük Einstein'ın hani insanın demeye dili varmıyor ama evrenin süreklilikten yoksun olabileceğini tasarlayamadığı için sonunda bu kozmik halkayı formüllerine eklediğini söylemek biraz tatsız kaçacak. Ama bu tutarsızlığın cezasını diyebiliriz ki çok geçmeden çekecekti Einstein. Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminden kısa bir süre önce Kaliforniya'daki Mount Wilson Dağı 10 yıllık bir çabadan sonra bir yansıtıcı teleskopa kavuşmuştu. Aletin yarı çapı 2,5 metreydi ve söz konusu teleskop 30 yıl süreyle dünyanın en büyük dürbünü olma onurunu korudu. 1926 yılında gözlem evinin müdürü Edwin P. Hubble, Andromeda nebulasını oluşturan tek tek yıldızları bulmayı başardı. Böylece gökbilimcilerin fotoğraf plakları üzerine sayısız kütleler halinde yansıyan ve çıplak gözle görülemeyen sarmal nebulaların bizim samanyolumuzun çok ötelerindeki samanyolu sistemleri, galaksiler olduğu kanıtlanmış oluyordu. Yeni dev teleskobu kullanma olanağına sahip astronomların daha sonraki yıllarda dikkatlerini bu gök cisimleri üzerinde yoğunlaştırmış olmalarında pek şaşıracak bir yan olmasa gerekir. Bu arada ikinci sansasyonel buluşu yapmak da gene Hubble'a nasip oldu. Yani evrenin şiştiği, genişlediği buluşunu. Daha 1912 yılından kalma gözlemlerde bile sarmal nebulalardan alınan tayf çizgilerinin genellikle uzun dalgalı, daha doğrusu spektrumun kırmızı, kızıl bölümünde bulunduğu izlenimini güçlendirecek veriler vardı. İşte bu kızıla kayma olayı Hubble ve yardımcılarında sistematik incelemelerden geçirilerek iyice incelendi. Görüldü ki kızılay kayma pratikte bütün sarmal nebulalar için geçerli bir durumdur. Aslında Hubble'ın buluşunun en önemli yanı, incelenen nebulanın uzaklığı ne kadar büyükse, tayf çizgilerinde kızılay kaymanın o kadar belirgin olduğunu göstermesidir. Hubble, yıllarca sürdürdüğü araştırma ve incelemelerin sonucunda bugün bile hala geçerli bir bulguyu ortaya attı. 1929. Doppler ilkesine göre kızılay kayma, bütün nebulalara özgü bir kaçma hareketinin ifadesi olmalıydı. Dolayısıyla bütün sarmal nebulalar büyük hızlarla her yöne doğru birbirinden uzaklaşmaktaydılar. Bu uzaklaşmada birbirlerinden ne kadar uzaksalar, birbirlerine göre görece hızları da o kadar büyüktü. Aşırı durumlarda bu kaçış hızları inanılmaz büyüklüktedirler. Bize en uzak gök cisimleri ise birkaç yıldan bu yana artık herhangi sarmal nebula kategorisinden çıkıp yeni bir sınıflandırmayla kuasar denen oldukça garip gök cisimleri öbeğini oluşturmuşlardır. Kuasar İngilizce bir kısaltmadan elde edilmiştir ve yıldıza benzer radyo dalgası yayıcısı anlamına gelmektedir. Kuasarların yıldız olmadıkları kesin ama ne türden gök cisimleriyle karşı karşıya bulunduğumuzu da hala bilmemekteyiz. Kimi gök fizikçileri kuasarlarla birlikte evrenin sınırlarına, bir yerlere, gelişme aşamaları bakımından başlangıç evrelerinden birindeki galaksilere ulaştığımızı düşünüyorlar. Bizim için önemli olan bu kuasarların fotoğraf plakaları üzerine ancak saatlerce ışık düşürdükten sonra görüntüsü çıkabilen en uzak sarmal nebulalardan daha da ötelerde olduklarını gösteren inanılmaz güçte radyo ışınları yaymalarıdır. Fotoğraf plakası üzerine görüntüsünü düşürebildiğimiz en uzak sarmal nebulalar bize yaklaşık 1-2 trilyon ışık yılı uzaklıktadırlar. Bunların kaçma hızı saniyede 50-60 bin kilometredir. Böyle bir hız bize ne kadar fantezi ürünüymüş gibi görünürse görünsün, kuasarlar arası sarmal nebulalardan da daha hızlı hareket etmektedirler. Rekor bizden 8 milyar ışık yılı ötedeki kuasarlar arası radyo sinyali kaynağındadır. Bu kaynağın hızı ışık hızının %80'ine eşittir, yani saniyede 240 bin kilometre. Hubble'ın buluşlarından oluşan evren tablosunu bu buluşları bir araya getirerek değerlendirecek olursak, boyutları her türlü tasarlama gücümüzü aşan dev bir patlamanın var olmuş olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Einstein, Hubble'ın buluşunu işitince matematik denklemlerine yerleştirdiği kozmik halkayı sessiz sedasız oradan çıkarıverdi. Düzeltmeler, yapay eklemeler gereksizdi. Formülleri doğruyu söylemişlerdi. Çünkü evren sadece sonlu olmakla kalmayıp aynı zamanda dengede de değildi. Sonsuz bir mekana yayılmadığı gibi sonsuza kadar dengesini koruyarak sürüp gideceğe de benzemiyordu. Gerçekten de patlama halindeki ya da gök bilimcilerin biraz bilim adamı ağzıyla daha kuru bir deyişine göre şişen bir evrenin dengedeki bir evrenin karşıt durumu olduğunu açıklamaya gerek bile yok herhalde.